Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla bugün de karşınızdayım. Bugün Ermeni soykırımı meselesine biraz psikanalitik yaklaşım açısından bakacağız, ele alacağız. Elbette bir konuğum var, psikanalist Şahap Eraslan. Şahap Bey, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk.
Şahap Bey, Ermeni meselesine büyük ölçüde Türkiye'de siyaseten yaklaşılır. Hep bir siyasi tartışmanın merkezindedir. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın da tanımasıyla birlikte konu yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Ancak mesele daha derinlere uzanıyor. Yüzleşme, faillik, Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan bu tür soykırım ya da katliamlarla yüzleşmemenin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar üzerinde yarattığı baskı ve bunun üzerine inşa edilemeyen belki de bir gelecekten bahsediyoruz. Siz meseleye nasıl, nereden yaklaşıyorsunuz? Bu meseleyi toplumsal açıdan nasıl ele almak gerekiyor?
Ya ben şey söyleyeceğim ya, bu ara hepimiz çok yorgunuz. Yani son yıllarda bu Erdoğan ve Erdoğan çevresinin politik hiperaktif tutumları bizi çok yormaya başladı. Yani resmen politikada biz hiperaktif bir dönem yaşıyoruz. Her gün bir şey geliyor, her gün bir şey geliyor, her gün bir şey geliyor. Bir şeyi başından sonuna kadar düşünmeye bile zaman kalmıyor. Resmen o yorgunlukla konuşuyorum bugün, onu söylemek istedim. Ya bana göre şey söyleyeceğim. Ya biz bu meseleyi bilimsel bir dile dönüştüremiyoruz. Hep politik dille tartıştığımız için ortak bir dil oluşturamıyoruz. Yani bunun kabul edenler var, inkar edenler var. Yani bu şey, kavga hala devam ediyor. Halbuki bilimsel dile dönüştürsek, yani sosyologlar kendi dillerinde tartışabilirler çünkü ortak dilleri var. Psikologlar kendi dillerine dönüştürüp öyle tartışabilirler ve o zaman sen ben kavgası, bu bölünme biraz şey yapar, yani biraz başka bir alana çekilir. Benim de tezim şu: Osmanlı'nın son yıllarındaki çözülme, yıkım ve buna bağlı olarak mübadele, iç göçler ve ayrılıklar ve bu ayrılıkların çoğunun saldırgan ve şiddete dayalı olması bizde çeşitli kolektif travmalar yarattı. Kolektif travmalarla yüzleşmezseniz, onu anımsama kültürü geliştirmezseniz, o mutlaka sizin binlerce yılda geçse başımıza bela olur. Değil mi? Bu Jung diye bir psikanalist var. Bu psikanalizin önemli kişilerinden biri. Onun geliştirdiği bir kavram var. Diyor, kültür diyor kolektif bilinç ötesidir diyor. Bizim bilinç ötemizde yığılmalar bizim kültürümüzü oluşturur diyor. Ben şimdi bu bilinç ötesiyle, kolektif bilinç ötesiyle neyi anladığımı açıklayacağım. Sonra da meseleyi biraz başka yerlere çekeceğim. Okey. Söyleyeceğim. Mesela bu pandemiden önce türkü barlar vardı, belki bilirsiniz. Türkü barlara gidilirdi. Yani bu biraz Alevi solcuların, hani Sünniler cuma günü namaza gider, solcuların ve Alevilerin ibadeti de cuma akşamı gitmekti. Yani türkü bara gidip iki kadeh içip memleket türküleri söylemekti. Öyle bir ritüel geliştirmişti. Türkü barlar bir ara çok yoğundu. Ben bir iki sefer gittim buraya. Berlin'de de var, biliyor musun, bu türkü barlardan? Ben oraya gittim. Şaşırdım yani. Şimdi günlük hayata taşımaya çalışıyorum bari kavramları. Yoksa türkü bar meselesi değil, biliyorum. Orada 20 yaşındaki Giresunlu bir kadın, WhatsApp'tan sevgilisine mesaj atıyor. Okey. Daha sonra TikTok'tan sevgilisine fotoğraf gönderiyor, film gönderiyor. O arada da Kara Tren türküsü çalıyor, ağlıyor. Kara Tren türküleri bizim kültürümüzde ayrılık türküleridir. Bu kadın ayrılıkların tümünü WhatsApp'tan yapıyordur yani. İnternetten ayrılan bir kadının Kara Tren türküsünün ayrılığına ağlamasının mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Bu başka birinin ayrılığına ağlıyor aslında. Bu kadın Kara Tren'i müzede görmüştür. O dumanını da görmemiştir çünkü müzede Kara Trenler çalışmaz. Müzede gördüğü ve hayatında hiçbir karşılığı olmadığı, hayatının hiçbir yerine koyamayacağı bir ayrılık türküsünü niye söylüyor? Yemen türküsüne bu kadın niye ağlıyor? Giresunlu bir kadın haritada bile Yemen'in yerini bulmakta zorluk çekerken Yemen türküsüne niye ağlar? Psikanaliz diyor, bunun bir açıklaması olmalı. Şunu diyor psikanaliz, eğer diyor biz yüzleşmezsek, bazı konuları halledemezsek, bunlar daha sonraki kuşaklarda sizin karşınıza çıkar, siz günlük hayatınıza karşılığı olmamasına rağmen buna üzülürsünüz ya da duygusal tepkiler gösterirsiniz. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi, tabii bunları halledemezseniz bir anormal bir durum da oluşuyor. Ben türkü barlara gittiğim zaman işte bu Yemen türküsü, Leylim Ley dönemi geçtikten sonra haydi eğlenelim der, o da türkü çalan adam. Haydi eğlenelim der. Saat 2 gibi falandır. Ağlama faslı falan biter. O ritüelde sonra oynama faslı gelir. Orada da domdom kurşunu çalar. Domdom kurşunu bir ağıttır. Bir adamı beyninin ortasından vurmuşsunuz. Kanlar içinde yatıyor. Yarasını bağlamaya çalışıyoruz. Bizimkiler kalkıp göbek atıyorlar. Bu ya bir ağıta göbek atmak, şimdi söylediğim şey, eğer geçmişteki şeyleri, konuları, travmaları, yani orada da bir travma anlatıyor. Bir insanın kanlar içinde yatmasını anlatıyor. Yani eğer biz bunları halledemezsek, bunlarla yüzleşmezsek böyle bu garip garip garip şeyler çıkıyor. En uç örneğimi vereceğim. Şiilerin o 12 imam ritüellerini seyrettiniz mi televizyonda? Yani
Evet.
böyle
Kendilerini
ağlıyorlar.
kırbaçlıyorlar falan.
Aynen.
Evet.
Yani şimdi böyle baktığınız zaman şöyle oluyorsunuz. Sanki Hazreti Hüseyin biraz önce öldürüldü ve bu insanlar bunun ağdını yapıyorlar. Bakınız. Hani ne demek ki? Şimdi bu kadar sanki bir saat önce olmuş gibi o kadar candan söylediğim psikanaliz şunu söylüyor. Diyor ki eğer diyor siz bunları halletmezseniz, yüzleşmezseniz bu kodlar, bu kültürel bu meseleler kültürel kodlarınıza işlenir. Daha sonra aradan yüzlerce yıl geçse bile Hazreti Hüseyin'de olduğu gibi ya, Hazreti Hüseyin'de olduğu gibi yüzlerce yıl geçse bile dün olmuş gibi duygusal tepkiler gösterilir. Şey söyleyeceğim. Biden bir açıklama yapmış. Demiş ya, işte ya soykırım var demiş. Tepkilere bir bakın. Sanki dün olmuş gibi. Hani sanki böyle dün birbirimizi boğmuşuz gibi. Tepkileri bir görebiliyor musunuz? Hani bu size tepkiler normal geliyor mu? Şimdi söylediğim şey işte bu anormalliğin peşine düşmemiz gerekiyor.
Peki Şahap Bey, şunu sorayım o zaman. Yani bu yüzleşmeden kastınız nedir? Evet, bir anormallik var. Topluca bir iddia, reddetme, inkar etme hali var. Türkler asla böyle bir şey yapmamıştır. Ermeniler bizi sırtımızdan vurmuştur. Biz de sırtımızdan vuran Ermenileri sürgün ettik gibi bir yaklaşım var. Ancak iyileşmek adına bu yüzleşme tam olarak nasıl yapılmalı? Yani yüzleşmenin dinamikleri neler? Biz onu da doğru düzgün yapmaya çalışsak yapabilecek miyiz? De o mesele var.
Ya ben şu anda bu yani ortak bir dilimiz bile yok. Yani ben hani yani bunlardan çok uzağız. Ben bakınız eğer biz Ermeni meselesi ve Türkler arasındaki mesele olduğu zaman o kadar duygusal tepkiler var ki yani ya ben hayretler içinde kaldım. Yani Amerikalıların Kızılderilileri yok ettiğini anlatıyorlar. Doğru. Hani Amerikalıların bize soykırım konusunda ders verecek durumda değil. Çok net. Ama bunu söyleyerek başka bir şey örtemezsiniz. Yani benim suçumu, yani siz niye hırsızlık yapıyorsun dediniz ama senin deden de çok hırsızlık değil. Hani bu benim hırsızlığım beni masum hale getirmez. Ben sizi biraz uzaklara götüreyim. Hani bu meseleyi eğer Ermeni meselesinde anlamaya çalışsak biz bu işin içinden çıkamayız. Çünkü bizim duygusal tepkilerimiz, çünkü demin de söyledim, dün olmuş gibi. Hani şeye nedir o Hazreti Hüseyin'in katliamına kırbaç çalan adamla konuşamazsınız artık. O artık başka bir şey. Biz onun için biraz uzağa gitmemiz lazım. Benim hayatımda tanık olduğum soykırım var. Yani soykırımda Yahudi soykırımını özel bir yere koymak lazım. Orada bir problem var. Yani Yahudi soykırımı çok özel bir şey ama benzer şeyler de olmuştur, onu söyleyeyim. Benim tanıdığım soykırımlara örnek vereyim. Ruanda'daki Tutsilerle Hutular arasındaki soykırımın biraz tanığı oldum. Televizyondan gördüm en azından. Yani böyle yani çok yakınımda benim hayatıma denk düştü. Benim yaşadığım döneme denk düştü. Yugoslavya'nın yok olduğu, Yugoslavya'nın dağılma dönemlerinde Hırvatlara, özellikle Müslüman Bosnalılara yapılan
Boşluklar.
10 sene sürdü. 91'de başladı, 2001'de bitti. Ruanda 1994'te. Daha 2 sene ya da 2 sene oldu mu bilmiyorum. Myanmar'da Ruhancilere yapılan, Müslüman yani Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlara Myanmar'da korkunç bir zulüm yapılmaya başladı. Şimdi bunlara baktığımız zaman şimdi nasıl oluyor orada? Şimdi şurada soykırım tartışırken şunu söylemiyoruz. Yani mağdur halklar, masum halklar, hiç suça bulaşmamışlar demiyoruz. Şimdi, yani çerçevede Tutsiler Hutları öldürdüler. Bir hafta içerisinde 800 binle 1 milyon insan katledildi. Ama şu da oldu bakınız. Şu da oldu. Hutu köyünde, Hutuların yoğun yaşadığı bir köydekiler, orada da yaşayan Tutsiler katledildi biliyor musunuz? Bir köy var diyelim Ruanda'da. Orada da Hutular ağırlıkta. 100 tane Hutu yaşıyor. 4 tane de şey Tutsi yaşıyor. Bu Tutular da onu öldürdüler. Şimdi biz bu şeyi bu konuyu konuştuğumuz zaman herkes işte o 5 kişiden yola çıkarak bize de zulüm yapıldı diyor. Haklı yanı var ama çerçeve başka. Benim söylediğim şey şunu konuşmuyoruz biliyor musunuz? Ermeniler yeryüzünde yaşayan en dürüst, en ahlaklı, en falan, en düzgün, en öyle değil. Ben etnoloji okudum bilirim bir kültür teorilerine. Etnolojide şöyle bir ayrım yoktur. Temiz kültürler, kirli kültürler diye bir ayrım yoktur. Geçmişi güzel kültürler, geçmişi kötü kültürler yoktur. Her kültürün kirlenmiş yanları vardır, kötü yanları vardır. Geçmişinde utanılacak yanlar, övünülecek yanlar vardır. Şimdi Ermenistan devleti kurulduğu zaman onlar da hemen mahkemeler kurdular, hapishaneler kurdular. Yani Ermenistan'da da suçlu var, katil var, tacizci var. Söylediğim şey Ermenilerin bütün olarak tarih boyunca masumiyetini konuşmuyoruz. Bu çatışmada yapılanı konuşuyoruz. Şimdi çerçeveyi böyle çizdiğiniz zaman başka bir şey çıkıyor. Yani o zaman düzlemi kaydırmak mümkün olmuyor. Ben buna bakarken ben Sivaslıyım ya. Yani benim öyle tarihi falan tarihçilerden, belgelerden, Osmanlı belgelerinden öğrenecek gibi bir şeyim yok. Yani benim ortaokulda elbisemi, okul önlüğümü diken adam bir Ermeniydi. Hani Ermeni kalmadı o. Yani benim derdim Ermenilere ne oldu, kim öldürdü değil. Benim doğduğum, büyüdüğüm coğrafyadaki ben kendi tarihimin peşindeyim aslında. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Onun içindir ki biz başka türlü anımsamayı bilmeliyiz. Yani biz hepimizin hayatında hani o anımsama kültürü, anımsama kültürünün en büyük özelliği acılarımızı tanıştırmadır biliyor musunuz? Şimdi bu Ermenileri konuşurken, işte ne olduğunu konuşurken Ermenilerin katlettiği insanları da konuşacağız. Orada da bir acı var. Yani Erzurum'un bir köyünde de Ermeniler Türkleri ölüyor. Hani söylediğim ama çerçeveyi kaybetmemek şartıyla. Demin de söylediğim gibi Tutsiler de öldü. Hep ölenlerin hepsi bu 1 milyonun hepsi sadece ve sadece Hutu değildi hanımefendi. Hutu değildi yani. Tutsiler de öldü. Böyle bir çatışmada söylediğim şey şu. Asıl meselemiz ne biliyor musunuz? Eğer biz bununla hesaplaşmazsak ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi beraber yüzyıllarca aynı topraklarda yaşamışsınız. Ha? Birbirinize bir gün önce hani Ahmet Arif'in bir şiirinde vardı. Tavuklarımız birbirine karışır. Ha, tavuklarımız birbirine karışmış. Yani ne bileyim ben gitmişim akşam bir Ermeni adam ya da bir Türk adam akşam köye gelirken yolda Ermeni komşusunun köpeğini görmüş onu da beraber getirmiş. Ya da koyununu bulmuş beraber getirmiş. Beraber ekmek almışlar burnuna koku geldi diye birbirlerine ekmek vermiş ekmek almışlar. Ne oldu da birdenbire bu insanlar birbirine boğdu. Eğer biz bu sorunun sorunun cevabını bulamazsak dersimde ne olduğunun cevabını bulamıyoruz biliyor musunuz? Biz maymuncu tüm anahtarları açan kapıyı Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Ermeni meselesinde kaybettik. Onun içindir ki Ermenilerle benim hiç ilgim yok tanımam etmem Allah işlerini rast getirsin. Ben kendimi nasıl başka türlü yapabilirim derdindeyim. Bunu Ermenilere yapmayacağız bunu kendimize yapacağız. Ben Türk'üm ben kendim için yapmak istiyorum. Nedeni şu yoksa Alevilerle Sünniler. Yüzyıllardır da bu topraklarda yaşarken birden Maraş nasıl oluyor? Birden Kürtlerle bir yaşarken hatta kahramanlık öykülerimizi anlatırken Çanakkale'de yan yana dövüştük, yan yana gömüldük derken birdenbire 50 bin tane Kürt mezarı nasıl çıkarabiliyoruz? Bizim bu sorunumuz mutlaka orada kaybettik biz bu anahtarı. Gidip orada arayıp orada bulmalıyız. Benim derdim Ermeni meselesi değil. Sorunları şunu biz kavramıyoruz. Ben şimdi düşünelim. Ben şimdi evime geldim. Evin anahtarını kaybetmişim. Ben evin anahtarını anahtarı kaybettiğimi fark ettiğim yerde ararsam, yani evin önünde ararsam, o anahtarı bulma ihtimalim sıfır. Ben o anahtarı bulmak istiyorsam, anahtarı kaybettiğim yere gideceğim. Orada arayacağım. Orada bulma ihtimalim var. Ermeni meselesinde söylediğim şey, bizim gidip anahtarı orada aramamızla ilgili. Osmanlı sırf orada değil, muhacirlikte aramamız gerekiyor. Osmanlı'nın dağılma, çözülme, bir imparatorluk dağılıyor ve çözülüyor. İç göçler var. Tüm Anadolu alt üst oluyor. Şimdi oraları da aramamız lazım. Ve onun sonucudur zaten. Onun bir devamıdır Ermeni meselesi. Anahtarı oralarda arayacağız. Yani bugün Kürtlerle sorunu nasıl çözeriz dediğimiz zaman sadece ya da Alevilerle oralara gitmemiz gerekiyor. Yoksa anahtarı burada aramanın, maymuncuğu burada aramanın anlamı yok. Benim derdim o.
Peki yine böyle somut gündeme dönersek, yani topluma bakıldığında büyük bir red var, inkar var. Yani o noktada bile sizin de dediğiniz ortak bir dil üretilememiş vaziyette. Henüz faillik konusunda bir kabullenme, kabul ediş, öldürülen Ermenilerin sayısıyla ilgili bir red var hala. O kadar temel konularda anlaşmaktan, uzlaşmaktan uzak ki toplum, sizin o bahsettiğiniz yüzleşme evresine gelmek için sanki daha çok var gibi, kat edilecek çok yol var gibi görünüyor. Yani imkansız demek istemiyorum ama çok da umut var da olamıyorum.
Aynen, ben de aynı fikirdeyim ama şu, işte ben onu dönüştüremesek bir problem var. Bakınız benim şeyde bu meseleyle ilgili, ben bunu bir travma olarak görüyorum. Ben bir sürü travma var, kolektif travmalarımızdan biridir. Travmaların bir faili vardır, bir mağdur vardır. Benim için çok belirgin failin kim olduğu, mağdurun kim olduğu. Bu ama diğerlerin, mağdurların da kendi içlerinde bazı failler çıkardığını, bu realiteyi gizlemez bu. Çok net. Bir şey söyleyeceğim. Bakınız bizim en büyük problemimiz şu oldu biliyor musunuz? Bu travmalardan sonra işte yoksulluk, işte Kurtuluş Savaşı'nın getirdiği sonuçlar, Cumhuriyet'in kuruluşu, biz günlük hayatımıza çabuk adapte olduk ve unutma ve suskunluk üzerinden bir gelenek oluşturmaya çalıştık. Ben şeyde bizim benim tek umudum ne biliyor musun? Bunları niye anlatıyorum? Ben fail travması, buna dönüştürebilir miyiz bu travmayı? Yani bu psikanalizde yeni bir kavramdır. Fail travması ne demek? Düşünelim ben şey mesela ben köpek balığı avcısıyım. Ve binlerce köpek balığı öldürüyorum. Bir gün dönüyorum ben ne yapıyorum ya diyorum. Yani ben ne yapıyorum? Doğa katliamı yapıyorum. Ben ne yapıyorum deyip bunu bilince taşımakla ilgili. Biz işte fail travmasından buralara varamıyoruz. Biz hep inkar ettiğimiz zaman ben ne yaptım? Biz ne yaptık? Bu topraklarda biz nasıl ya beraber yaşarken nasıl birbirimize kıydık? İşte Alevilerle de yaptık, Maraş'ta yaptık, işte Kürtlerle yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde kimlerle, şu anda FETÖ'cülerin üstüne felaket, onlarla yapıyoruz. Söylediğim şey, biz sorunu çözmesek, ben ne yaptım? 800 bin tane şey, Dersim, bu çok temel bir şey oluyor. Dersimlere biz Tunç eli diyoruz biliyor musun? Dersim diyor, ya benim tarih boyunca...
Neden peki?
Ya işte söylediğim... Ya oturuyorsunuz, tüm geçmişi yeniden yazıyorsunuz. Geçmiş böyle yeniden kendinize, ya Meral Akşener dün mü evvelsi gün neyse bizim tarihimiz tertemizdi dedi. Bakın bir daha söylüyorum. Hani etnolog da adama böyle çok alay gülerler. Yani ya hiçbir kültür temiz değildir. Ben temiz miyim? Kötüyü biz içimizde taşırız. Bakın benim tüm yaptığım şey iyi hayatımda daha etkin kılabilmektir. Benim hırsızlık yapma eğilimim yok mu? Benim hani yer yer işte biriyle takıştığım zaman onu öldürme, cani olma eğilimim yok mu? Bu ilkel tepkiler bende yok mu? Var. İşte bunu ehlileştirmeyle ilgili. Bende bunlar yok, sinirleri alınmış adamım dediğiniz zaman, bizim kültür böyledir, tertemizdir, hiçbir şey yoktur dediğiniz zaman ondan sonra bir yıl pisliği yapma hakkınızı kendinize görüyorsunuz. Bakınız şey söyleyeceğim. Size bir hikaye anlatayım. Okey mi?
Tabii, buyurun.
Ya ben kendimle ilgili çok özel bir şey anlatacağım. Bunu biz psikanalistler kendimiz için söz ederiz. Yani bu bizim narsizmimizle ilgilidir. Yani bir tarafı öyle. Bir tarafı da biz en iyi kendimizi tanırız biliyor musunuz? Bir psikanalizde karşı aktarım diye bir kavram vardır. O da nedir biliyor musunuz? Kendinizle uğraşmadır. Çalışırken de. Bir insanla konuşurken de kendinizle uğraşmalıdır. Onun için kendimizle biz çok uğraşırız. Ben çocuktum. Benim annem çok cahil bir kadındı. Yani okuma yazması falan yoktu. Hani ben size cahil dersem kavga çıkar. Siz bana cahil derseniz kavga çıkar. Annem ben cahilim diyordu. Hiç cahil olduğu için de cahil denildiği zaman da hiç kavga etmeyen bir kadındı. Benim yeryüzünde tanıdığım cahilliğini böyle baştan kabul eden bir kadındı. Onun için saygının bir yanı da var benim gözümde. Annemin şeyi vardı, bir akrabaları vardı İstanbul'da. Böyle bizim soy kötüğümüze baktığımız zaman bu akrabaları biz bir yere koyamıyorduk. Biz o zaman ben Sivaslıyım, biz göç vermemiştik. Tüm akrabalar Sivas'ta yaşıyorduk. Ya kuzenler belli, dayı belli, amca belli, hepsi belli. İstanbul'daki bizim akrabalar kim? Bizim İstanbul'daki akrabalarımız 6-7 yılda bir Sivas'a gelir ya da 3-4 yılda bir Sivas'a gelirdi. Bunlar şehirlilerdi, şehirli gibi giyinirlerdi. Böyle ya şehirli havası vardır ya. Ben şehirliliği İstanbul'u ilk onlarda gördüm. Çocuktum o zaman. Hani ben sizin abiniz olsam ya da kuzeniniz olsam biz birbirimizi çok özlesek. Kavuşma anında değil mi? Özlemek dediğimiz duygu kavuşma anında biten duygudur biliyor musunuz? Bizim İstanbul'daki bu akrabalarımız geldiği zaman annemler sarılırlardı, hep ağlarlardı. Yani bu İstanbul'dan gelen akrabalarımız birilerine kavuşurdu. Birilerine de kavuşamamanın hep yasını tutarlardı. Bunlar 3-4 gün kalırlardı. Bir taraftan sevinç, bir taraftan ağlarlardı. Bunları bizim çay kaşığı getirdiler 6 tane. Ha? Annem bu çay kaşığını hani vardır ya vitrin vardır oturma odalarında. Oraya annem işte misafirlere kullanmak üzere eşyalar koyar. Arada bir tozunu alırdı. Çay kaşıklarını orada saklardı annem. Arada bir annem onları silerken bir de nefesiyle şey yapar. Silerken hem ağlar hem de bir ağıt söylerdi. Bu ağıtı kendine söylerdi. Biz nasıl bir ağıt söylediğini bilmedik. Anam onların her seferinde silerken gözyaşlarıyla sildi onu. Hani ben sonra büyümeye başladığım zaman bu psikanaliz falan orada düşündüm. Annemin bana bıraktığı bilmece bulmaca neydi ya? Neydi ki? Bir gün gittim ortaokuldayım. Annem hem seviniyor hem ağlıyor. Ne oldu? Bacı diyordu o kadına. Bacım dedi Fransa'ya gidiyormuş. Hani İstanbul'dan Fransa'ya biz birilerini seviyorsak bizim daha uzağımıza gittiği zaman daha çok üzülürüz. Anam bir taraftan bacısını ağladı. Bir taraftan da onun daha uzağa gitmesini sevindi. Daha sonra ben bu bizim sembolik akrabamız olmayan akrabalarımızın Ermeniler olduğunu öğrendim. Bu hikayeyi niye anlatıyorum biliyor musunuz? Herkes kendi çareyinin peşine düşsün ya. Yani hepimizin köşe başlarında bir Abaza, bir Ermeni, bir Komak çıkar yani. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. Yani buna sahip çıkmak, bunların bize bıraktığı izlere sahip çıkmayla ilgili bir şeyi konuşuyoruz. Yani bırakın psikolojik, tarih ne diyor, tarihçi ne diyor. Benim annem cahil bir kadındı. Benim annem istatistikten anlamazdı. Osmanlı belgelerinden anlamazdı. Ama ben tarihi, ben annemden öğrendim. Ve bana bırakılan tarihlerden bir tanesi de bu. İstediğiniz kitaba istediğinizi yazın. Benim kişisel tarihimde böyle bir hikaye var. Ben de bu hikayenin peşindeyim. Hani onun derdindeyim açıkçası.
Peki Şahap Bey, diyelim bir ilerleme kaydetmeye başlayacak toplum, yavaş yavaş geçmişiyle de yüzleşmeye başlayacak. O zaman nasıl bir dönüşüm yaşanacak? Neler değişecek hayatımızda? Birbirimize karşı daha anlayışlı, daha sevgi ya da saygı dolu olmaya mı başlayacağız? Yani ne eksik, neyi dönüştürmesi, neyi değiştirmesi gerekiyor bu yüzleşmenin, geçmişle barışmanın, kabullenmenin?
Ya bakınız, psikanaliz şunu söylüyor, diyor ki eğer de negatif duyguları yaşamaya izin vermezseniz pozitif yaşayamazsınız. Biz sevinmeyi unuttuk ya. Hani biz sevinebiliyor muyuz? Hani bu toplum çok anormal oldu. Yani söylediğim biz normalleşemiyoruz. Yani biz hiçbir konuda normalleşemiyoruz. Ya normal bir toplumda biz, bakınız hepimiz iyi insanlarız değil mi? İyi insanız hepimiz böyle. Ben tüm gün haberler dinliyoruz. Haberlerde niye anlatıyoruz? Haberler kötüyü anlatır hanımefendi. Biz mesafe koyarak sürekli kötüyle yaşıyoruz ya. Hani Ben değil işte. Müge Anlı'yı niye seyrediyoruz? Ne yapıyor? İşte birileri kayboluyor, birileri taciz. Hep dinlediğimiz hikayeler bunlar biliyor musun? Biz kötüye niye bu kadar ilgiliyiz ya? Mesafe koyarak, kendimizi katmadan mesafe koyarak niye gidiyoruz? Sorun şununla ilgili. Biz Kürt meselesini nasıl çözeceğiz? Biz Alevilerle nasıl başlayacağız? Biz bu FETÖ'cülerle nasıl yan yana yaşamayı öğreneceğiz? Yani ne demek istediğimi anlatamam. Bu yurt dışına kaçan insanlarla nasıl bir ilişki kuracağız? Benim söylediğim şey hayatımızı nasıl normalleştireceğimizle ilgili. Biz gülmeyi unuttuk. Bizim mutluluk tasarımımız yok artık. Hani umudumuz yok. Benim söylediğim şey bu negatif duygulardan kaça kaça kaça kaça kaça öyle bir yere geldi ki hepimiz zombi olmaya başladık. Ya size şu toplum normal geliyor mu? Size ben Türkiye'de televizyon seyrediyorum. Size bir hikaye anlatayım ben hikayemi
Tabii,
bitireyim.
buyurunuz.
Ha,
Severek dinliyoruz.
Türkiye'de gidiyorsunuz, şimdi gidiyorsunuz. Öğlenleri televizyonda şey yapıyor. Bir tane adam çıkarıyorlar, yemek yapıyor. Yanına da bir tane türkücü falan koyuyorlar. Bunlar Türk şey pişirirken, yemek pişirirken devletin şey memleket meselelerinin, doların durumunu falan hepsini her konuyu konuşuyorlar. Geçenlerde işte bir tanesi de açıklama yapmış mı? Hakan Ural diye biri falan açıklamalar yapıyorlar böyle. Çok önemli açıklamalar yapıyorlar. Hani söylüyorum yemek yemiyor. Tamam böyle ondan sonra yoksulluktan kırılan bir ülkede anlatabiliyor muyum? Millet televizyonda yenilen yemekleri seyrederek karnını doyuruyor. Bu size normal gelmiyor. Daha sonra Karatay diye bir kadın çıkıyor. Yani, akşam üzerine de o Karatay'ı çıkarıyorlar. Canan Karatay profesör bu kadın. Demin ki yediklerimizin zehir zıkkım olduğunu, bunun bizi şişmanlattığını, kalpten öldüreceğini falan onlar. 3 saatte demin ki yenilenlerin bizi ne kadar nasıl öldüreceğini, zehir zıkkımı konuşuyoruz. Ve sağlıklı olmanın ne kadar önemli. Maydanoz yiyin Allah maydanoz. Zeytinyağı için aman için falan çok iyidir. Şu kadardır. Şu şöyledir. Şu otları yerseniz şu kadar sağlıklı olursun. Şu kadar zeki olursun. Maydanoz yiyerek zeki olacağımızı düşünüyoruz ya. Ve anlatılıyorlardı. Onlar ve otlar var. Ondan sonra ot satıcı çıkıyor. Şimdi bunu da şu sorunu da depresyonu şunu otu yerseniz bilmem şunu da Ersun'un otu yerseniz bir de dua okumuştur, dualıdır bunlar. Yerseniz depresyonu çözeceksiniz, işsizlik sorununuzu çözeceksiniz, cinsel isteksizlik sorununuzu çözeceksiniz. Allah otları satıyorlar. Bu televizyonda oluyor. Ondan sonra da bir yıl profesör bilmem cerrah çıkıyor. Eğer diyor siz diyetle miyetle bir şeyle biz keseriz abi. 5000 oraya şurayı keselim. Anatomiyi koyuyorlar insan resmini. Şurayı şu kadara kesiyor. Ve hiçbir ahlakı. Bunların hepsi arka arkaya oluyor. Aynı programda oluyor. Ya size bu toplumda işte bu sorunu biz buralara geçmişe gitmezsek çözemeyiz diyor. Biz o kadar bu işin içini, bu anormalliğin farkında değiliz ya. Hani Efsun'a ot satılıyor bu ülkede ya. Böyle içerseniz cinsel sorunu da çözüyorsunuz. Depresyonu da çözüyorsunuz. Ve maydanoz yiyerek kalp hastalıklarının tümünü çözebiliyorsunuz diye profesyoneller anlatıyor bize. Hani size gelmiyor mu? Bu toplum anormal gelmiyor mu ya? Dondon kurşuna göbek atanlar size anormal gelmiyor mu? Hani bilmiyorum ki. Hani o kadar kaptırdık ki biz kendimizi. Ben bu anahtarı oralarda kaybettik diyorum. Duygusal körlenme, zombileşme oralarda başladı diyorum. Ramazan'dayız. 10 sene önce Ramazan'da bugün FETÖ'cüde işkence edilen adamlarla bugünkü yöneticiler aynı masada iftar yapıyorlardı ya. Aynı camide namaz kılıyorlardı. Nasıl işte söylüyorum biz bu kadar yan yana yaşarken, çocuklarımız beraber oynarken ne oluyor da birden birbirimizi boğuyoruz. Size şu ahlaklı geliyor mu? Şiddetin böyle Mehmetçik edebiyatıyla, vatan, millet edebiyatıyla erotize edilmesi. Şiddet erotize ve estetize ediliyor bizim ülkemizde. Düşünebiliyor musunuz? Yani mafya liderleri, katiller ya basın toplantısı yapabiliyorlar bu ülkede. Basın toplantısı yapıyor adam. Ve bizim hiçbir yerimiz incinmiyor. İncinmiyor. Bunu da ben diyorum ki işte bu son birleşmeye nerede başladık? Son birleşme ben o kolektif travmalarla uzaklaştığımız için, bunlarla yüzleşmediğimiz için, bir hatırlama kültürü oluşturmadığımız için, bir fail travması yaratmadığımız için, fail travması çok önemli. Biz ne yaptık? Yani benim dedem çok sevdiğim bir adamdı. Yani ben dedemin bir tarafını gördüm. Dedem torunlarına iyiydi. Şunu görmen lazım. Dedem Ermeni komşularına nasıldı? Hani dedem karısını da döven adamdı. Şimdi karısıyla ilişkisinde iyi bir adam değildi şimdi. Deden bir tane anlatmak istediğim şey dedemi bir bütün olarak. Geçen onu anlatmaya çalıştım. Yani işte kendi kimliğimizi oluştururken diğerlerini entegre etmezsek sadece böyle yamuk bir kimlik oluşuyor. Onu söylemek istiyordum.
Yani belki yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz ama yani bir iç huzur, toplumsal anlamda bir iç huzurdan uzağız ve bunu sağlamanın yolu da geçmişte atalarımızın yaptıklarını, yaşadıklarını, yaşattıklarını biz de tekrar tekrar kendimize veya başkalarına yaşatmamak için galiba bir yerden kabullenmeye başlamalı ve üzerinde çalışmalıyız bu meseleyi çözmek, halletmek için. Bu olmadıkça galiba sürekli aktarılan sizin o failliğin kuşaklara aktarılması dediğiniz bu tür katliamların, soykırımların belki ya da siyaseten de birbiriyle anlaşamayan tarafların toplumun bir kesimini hedef alıp hatta yok etmeye, sosyal anlamda ölüye çevirmeye girişmelerine hep şahitlik edeceğiz gibi görünüyor galiba. Ne dersiniz?
Ya evet, dediniz ya, biz psikolojik acılara tahammül edebilen bir toplum değiliz. İşte kolektif travmalar, ya travmalar geçirmişler, acılar konusunda çok hassastır. Mesela bununla neyi kastediyorum? Biri olarak düşünüyorum, mesela bir çocuk ağladığı zaman, acı çekip ağladığı zaman babasının annesini de kes lan diyor. Sesini kestirmeye çalışıyor. Yani bir çocuk ağladığı zaman, sevdiğiniz bir çocuk ağladığı zaman bunu onun acısı annede, babada, onu sevenlerde de bir acı yaratır. Ona tahammül etmiyoruz biz. Biz onu susturmaya çalışıyoruz yokmuş gibi. Sen acını gösterme, sen acını kapat. Ben de böylece onun da ayağı kanadığı için fiziksel bir acısı, ben de psikolojik acıdır. Şimdi çocuğumun ayağının kanadığını gördüğüm zaman ben de bir yer kanamaz, içim kanar ama. Yani ben psikolojik acılara tahammül edemiyoruz diyorum. Şimdi Ermenilerle ilgili Ermeninin E'sinde bile milletin ayağa kalkması, psikolojik acıyı tahammül edemeyecekler. Mesele bu. Ben psikolojik acıya tahammül edemezsek gülmeyi unutuyoruz diyorum. Hani işte akşama kadar maydanoz yeme muhabbeti yapıyoruz diyorum. Yani kendimizi oyalamanın, kendimizi, demin dedim ya, politik, hiperaktif bir şey. Hep bir şeylerin arkasından giderek psikolojik dertlerimizden kaçmaya çalışıyoruz diyorum. Benim psikolojik acıları kabul etmemiz, ona tahammül etmem, gözyaşlarımızı arkadaş yapmamız lazım. Bu kadar net. Bir daha söyleyeyim. Benim kim suçluydu, kim ne kadar suçluydu, yüzde kaçtı, benim derdim o değil. Acılarımızı arkadaş etmeliyiz. Yoksa beraber dans edemeyiz. En iyi eğlenenler, insan ilişkilerinde de biliriz, dost olabilenlerdir. Birbirine şey der ya, birbirine yarasını gösterir gibi Ahmet abi. Birbirimize yaramızı göstererek birbirimizin yarasına merhem olabiliriz. Ama biz yarayı gösterdiğimiz zaman bizde psikolojik, onların bedensel acısı bizde psikolojik acıya mal olduğu için, yarattığı için tepki gösteriyoruz. Bir örnek vereyim. Şimdi düşünelim. Ben şimdi diyelim parka gittim böyle işte yürürken adam biri de düştü dedi ki sen dedim bana çelme taktın dedi. Tamam. Eğer ben masumsam şey derim ya, öyle değil hemşerim, böyle oldu, bak burada taş var, hayatım. Çok rahat bir cevap veririm. Eğer ben çelme taktıysam ve de yakalandıysam orada sürekli inkar ederim, biliyor musunuz? Yok olmadı, böyle olmadı, sen böyle yaptın, sen bana maya. Bizim şey yaptığımız işte suçlu kim? Ve bir geçmiş programlarda da anlattım. Bizde suç bilinci yok. Suç bilinci oluşturmak bizde yok. Yani hiçbirimiz suçlu değiliz. Hiçbirimiz, ama mafya liderlerimiz suçlu değil. Yahu Sivas katilini, Madımak otelini yakanı Pamuk amca diye bu şehirde karşıladılar ya. Bakınız, bu çok ayıp bir şey. Bu çok ağır bir suç. Hani adamın gitmesi, memleketine, toruna sarılmasını demiyorum. Böyle bir adamın kahraman olması, demin erotize edilir. Şiddet bu ülkede erotize ediliyor. Bakın, FETÖ, terörist dediğiniz insanlara zulüm yapma erotize ediliyor. Estetize ediliyor. Ya biz insanlığımızı kaybediyoruz. Çok, ben Ermeninin derdinde değilim. Ben kendi insanlığımın derdine düşmeye çalışıyorum. Birinci derecede. Ne demek istedim? Tabii umurumda da, hani bizim kendimiz için yapmalıyız bunu diyorum. Hani bizim bu psikolojik acılara, bu travmadan çıkmanın tek yolu, yani Hazreti Hüseyin'in o işte kamçıdan, kırbaçtan kurtulması. Bakınız, o da Hazreti Hüseyin'in öldürülme, o zulmünü anlattığınız zaman adam ona o acıya, psikolojik acıya dayanmadığı için kendisini kırbaçlayarak o da fiziksel acıya dönüştürüyor. Ne demek, anlatabiliyor muyum bunu? Biz o zaman kim işte bir acı çektim derse Ermeni'ye bir sokağın ortasında yırtık ayakkabısıyla vurup bıraktık ya. Yani söyleyeceğim sözün bittiği yer ya orası.
Peki.
Sözün bittiği yer.
Peki. Şahap Bey, isterseniz bugün burada bir virgül koyalım. Haftaya başka bir konuyla yine izleyicilerimizin karşısında oluruz. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız
Ben
için.
teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.